Herkese merhabalar. Serbest Atış'ın FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası podcast'ı Adıhavası'nın 5. bölümüne hoş geldiniz. Turnuva 20 Eylül'de, 20 Temmuz'da özür dilerim, başlıyor. Bu da kupa öncesi yaptığımız son ön değerlendirme programı. Bu programı biraz favorilere ayırdık. 3 tane favori takımdan bahsedeceğiz. Ben Yavuz Yavuz, her zamanki gibi Batuhan Özokan'la birlikteyim. Merhaba Batuhan, hoş geldin.
Hoş bulduk Yavuz, nasılsın?
Çok teşekkürler. Sen nasılsın?
İyiyim ben, teşekkür ederim.
İstersen vakit kaybetmeden başlayalım.
Tamam.
Bugün için seçtiğimiz takımlardan biri İspanya. İspanya aslında kadın futbolunun çok hızlı büyüdüğü ülkelerden biri. Özellikle Barcelona'nın, yani Real Madrid'den ama.
Önderdin. Yani bence
Evet.
sadece Barcelona diyebiliriz herhalde.
Barcelona'nın işin içine girmesiyle hem taraftar kitlesi hem de oyun pastası bakımından oldukça hızlı bir büyümeye tanık olduğumuz bir ülke. Buna rağmen henüz büyük şampiyonalarda bunun meyvesini yememiş durumdalar. Euro 2022'de çerek finalde elendiler ve aslında bir kriz içerisinde buldular kendilerini. En önemli yani milli takım sporcularından önemli bir kısmı antrenör Jorge Vilda'yı eleştirmeye başladılar. Hem onun antrenörlük yöntemlerinin oyuncuları fiziksel ve mental olarak kötü etkilediğini söylemeye başladılar. Hem de genel olarak onun ve yardımcılarının antrenörlük sisteminin bir büyük takımın yapacağı, uygulayacağı ya da benimseyeceği metodlar olmadığını ifade ettiler. Bu kriz büyüdü ve 3 takım kaptanı İren Paredes, Jennifer Herrozo, doğru mu söylüyorum bu
Hermoso.
isim? Hermoso ve Patricia, neydi soy ismi onun?
Kontrol et. Guiharo.
Guiharo, evet. Patricia Guiharo. Jorge Vilda ile bir görüşme yaptılar. Bu görüşme ama olumlu bir sonuç vermedi. Daha sonra konu Futbol Federasyonu'na taşındı. Ancak gene de oyuncuların beklediği değişiklikler gerçekleşmeyince, bekledikleri adımlar atılmayınca aralarında Barcelona yıldızı Alexia Putellas'ın da olduğu 15 oyuncu federasyona milli takım bıraktıklarına dair bir mail attılar. Bu mailler basına sızdırıldı ve daha sonra kamusal bir açıklamaya dönüştü. Fakat federasyon geri adım atmadı bunun ardından. Hatta oynamayacaklarsa oynamasınlar gibi bir açıklama yaptılar. Tam ne oldu da yani tam nasıl değişiklikler yapıldı veya vaat edildi de döndüler bilmiyoruz ama bu oyuncuların önemli bir kısmı döndü. Örneğin kaptanları göreceğiz şeyde.
Hermoso.
Paredes ve
Ona
Hermoso'yu. Alexia
Betal
Putellas'ı göreceğiz.
döndü. Ona
Evet.
Betal ve Anita Bonmotti'de dönen isimlerden sadece 3 isim dönmedi. Mapleon vardı. 2 isim daha. Şu an hatırlamıyorum ama sadece 3 isim. O 15 isimden 12 tanesi aslında, bazıları seçilmeyen isimler de var kadrolarda. Ama sadece 3 isim bu kararı sürdürmeye devam ettiler, oynamayacaklarını bildirdiler. Aslında geçtiğimiz sezon, yani geçtiğimiz şampiyonu öncesindeki o sakatlığa yol açabilecek metotların, futbolcuların yani sistem ettiği noktalar bu sene de biraz devam ediyor. Yani bu ilk sezon tamamlanmasından sonra Dünya Kupası için hazırlıkların, takımların toplandığı dönemde, yanlış hatırlamıyorsam ilk ya da ikinci antrenmandaydı. Ivan Andres ve İren Paredes'in ilk iki antrenmanda zorlandığı ve yine antrenman tamamlayamadıkları videolar düştü sosyal medyaya ve oyuncuların bazılarının hala benzer sorunların devam ettiği ve milli takımdaki antrenman metotlarının çok sert olduğu ve yani birazcık kulüp düzeyine varacak şekilde bir kondisyon yüklemesine gidecek noktada işlerin olduğu söylendi. Bazı taraftar sayfalarında, özellikle Twitter'da, yani Puteyos üzerinden ilerlediği için şu anda İspanya ağırlıklı olarak, onunla ilgili paylaşımlarda Puteyos'un mutsuzluğunun da aslında yüzünden anlaşıldığı bazı fotoğraflar sızmıştı sosyal medya üzerinden. Ki geçtiğimiz, yani 2 gün önce de İspanya basında çıkan haberlerde Puteyos'un yaklaşık 3-4 gündür takımda yer almadığı ve dizindeki ağrılardan dolayı bireysel çalıştığı yönünde haberler çıktı. Sonrasında Vietnam'la oynanan maçta da Kutay Yaz kadroda yer almadı. İşin ilginç tarafı da biraz şu aslında. Çoğu haber sitesinde belli maçla ilgili bilgiler paylaşırken federasyonun sitesinde maçın kadrosuna dair hiçbir şey paylaşılmadı. Oynamayan oyuncularla ilgili ya da süre almayan oyuncularla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Sadece golleri atan isimler ve maçla ilgili çok kısa bir özet gibi bir açıklama var. Yani bu da aslında hala benzer sorunların devam ettiğini ve içeride bir hoşnutsuzluğun olduğunu gösteriyor.
Peki turnuva şansları hakkında ne demek istersin? Mesela bu sene, pardon, geçen Ekim'de ABD'yi, bu yılda Norveç'i yendiler. Hani hazırlıkları iyi gidiyor gibi. Özellikle ABD'yi yenmeleri önemli bir şey. Çünkü olası bir çeyrek final rakipleri. Sen ne dersin turnuva şansları hakkında?
Aslında son 2, 4, 6 maçını kazanan bir takım var. Sadece bu sezon bir yenilgi alır. O da Avustralya'ya karşı Milletler Ligi'ndeki bir yenilgiydi. Yani tüm bu işte biraz önce konuştuğumuz olumsuzluklara rağmen takım bir şekilde kazanmaya devam ediyor ki yani son 3 maçından ikisi aslında Panama ve Vietnam. Yani kendileriyle kıyasladığımızda biraz daha alt seviyede takımlar olduğu kabul edebiliriz bunu ki onların hani, o yüzden 7-0 ve 9-0'lık iki skor var. Yani bunlar biraz yanıltıcı olabilir ama ona rağmen içerideki tüm sorunlara rağmen diyelim güçlü bir İspanya var hala. Benim tek endişem takımla alakalı Puteyas'ın durumu yani kimse bir şey paylaşmıyor ve resmi bir şey de yok. İspanya basınında da hiçbir şey yok. Sosyal medya hesabından paylaştığı kadarıyla her şey yolunda dedi ama 6 gün sonra göreceğiz ne kadar yolunda olduğunu.
Evet, bakalım. Peki kadrodaki diğer isimler hakkında ne dersin? Mesela önemli bir genç ekleme takıma 19 yaşındaki Barcelona'lı Salma Paralueo. Geçen yıl Arjantin'i 7-0 yendikleri bir maç vardı orada. Hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi de kadroya çağrıldı. Yani onu izlemek ilginç olacak. Senin var mı böyle özellikle dikkat etmenizi önerdiğin oyuncular?
Yani Salman'ın dışında ekstra bir yani Jennifer Hermoso aslında takımın en tecrübeli isimlerinden biri. Onun da muhtemelen son Dünya Kupası olacaktır diye düşünüyorum. Resmi bir şey söylemedi ama Salma'yla birlikte yani Puteyas'ın aslında tekrar milli takıma dönmesi birazcık spot çıkarını yine ister istemez takımda kim olursa olsun ona çekecek. Onun haricinde takım olarak aslında komple bir izlenmesi gereken bir ekip var önümüzde.
Eklemek istediğim bir şey var mı İspanya'ya?
Yok İspanya ile alakalı ekstra bir şey yok.
O zaman istersen İngiltere'ye geçelim. Ben hemen topu sana atayım. Çünkü İngiltere tutkunu biliyorum.
Önce sen söyleyeceklerini söyle kalan kısımları tamamlayayım.
Yani tamam. Tabii İngiltere son Avrupa şampiyonu. Son iki Dünya Kupası'nda da yarı final oynadılar. Aslında bayağı kupa için heyecanlı geliyorlar. Final şanslarını bayağı tek görüyorlar.
Yani açılan bahislerde şu an ikinci sırada gözüküyor İngiltere Amerika'nın ardından.
ABD'nin ardından.
Aha,
Evet. Yani ben böyle açılış yapayım, sen devam
evet.
et.
Yani geçtiğimiz sene ev sahibi olduğu turnuvada şampiyonluğa ulaşan bir kadro var. Ve şu anda Avrupa'nın sadece yani tüm bu 32 takım arasında da diyebiliriz herhalde. Bunu Amerika'yı da dahil ederek söylüyorum. Amerika çok daha iyi buraları oynamayı bilen bir takım. Ama şu anda yetenek seviyesi olarak İngiltere birazcık yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Yani şu anda 3 tane oyuncu gelmedi buraya. En önemli 3 oyuncu yok. Leah Williamson, Frank Kirby ve Beth Mead. Bunlar turnuvada yer almayacak. Hepsi de diz sakatlığından. İkisi ACL sakatlığı, biri dizdeki bir sakatlık. Bu 3 ismin eksikliğine rağmen takımın yetenek seti çok yüksek ve oyuncu profilleri de diğer takımlara göre çok fazla üst düzeyde. İngiltere ile ilgili alakalı aslında şu anda çok büyük bir problem var gibi gözükmüyor. Yani her takımda illa irili ufak küçük şeyler var. Belli sorunlar var. Şu andaki takımın tek problemi son 3 maçta gol atılamamış olması. Yani son 3 maçta derken aslında Brezilya ile oynanan şeyi de ekleyebiliriz. Final sayımı da ekleyebiliriz. Son 67. dakika yanlış hatırlamıyorsam. O 67 dakikalık bir bölüm vardı. Onun haricinde Avustralya, Portekiz ve Kanada maçını da eklersek aslında 3 maçta da gol atamayan bir İngiltere var. Şu anda en büyük problem bu gözüküyor. Bu onun haricinde takımla alakalı çok büyük bir majör problem yok. Sadece Lea Williamson'ın olmamasından kaynaklanan bir savunma hattı sorunu var. Elde çok iyi isimler var ama kimin oynayacağı hala belli değil. Forvet şu anda belli değil. Bu kararlar hem İngiltere'nin şampiyonluğunu belirleyecek kararlar olacak hem de turnuva içindeki o sıkışan anlarda neler, nasıl çözümler üretileceğinin de bir göstergesi olacak.
Evet, var mı eklemek istediğin şey
Yani
İngiltere'de?
sadece işte bu kadroyla alakalı şunu ekleyeyim. Geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda birazcık sabitleşen bir yapı vardı. Alan White'ın emekliliğinden, yani emekli olmadan önceki son turnuvasıydı ve orada ilk 11 başlayan oydu Bad Meat'le birlikte forvet hattında. Alessia Russo kenardan geliyordu ve Ella Toon da kenardan geliyordu. Yani muhtemelen burada o ikisini ilk 11'de göreceğiz bu turnuvada artık. Yani geçtiğimiz bir önceki yıla göre sadece karar verme aşamasında İngiltere'yi zorlu bir turnuva bekliyor diyebilirim.
Evet. O zaman istersen son şampiyon ve konuşacağımız son takıma geçelim. ABD son iki turnuvanın şampiyonu. Olimpiyatta da yarı finalde Kanada'ya yenilip üçüncülük maçına çıktılar ve kazandılar. Tabii 2019'da yarı finalde İngiltere'yi, finalde de Hollanda'yı yenerek kazanmışlardı. Ondan sonra önemli bir gelişme oldu ABD takımı için. ABD kadın futbol takımı uzun süredir federasyonla davalıydı. Eşit ücret davası, hani erkek futbol takımının uluslararası turnuvalarda aldığı primlerin, ücretlerin aynısını almayı talep ediyorlardı ve bu davalarını kazandılar diyebiliriz. Dava geçen yıl uzlaşmayla sonuçlandı. Federasyon primleri ve ödülleri eşitlemeyi taahhüt etti ve dünyada bir ilk olarak uluslararası turnuvalardan sonra erkek ve kadın futbol milli takımının uluslararası turnuvalardan sonra alacakları ödül paralarını eşit paylaşacaklarını taahhüt etti. Bu önemli bir gelişmeydi ABD takımı için.
Ki bu kararın ardından da aslında birçok yani ülke federasyonu bu kararı uygulamaya başladı yavaş yavaş. Yani şu anda çoğunluk diyemeyiz ama yansımaları olumlu anlamda olmaya başladı.
Evet, onlar da aslında geçtiğimiz Dünya Kupası'ndan sonra bir şey geçirdiler, koç değişimi geçirdiler. Kuzey Makedonyalı Vlatko Andonovski takımın başına geldi. Jilelis miydi önceki koç? Evet, Jilelis'miş. O zaten hani 2019 Dünya Kupası'nın sonunda bırakacağını söylemişti. Ve antrenörlüğü, teknik direktörlüğü Vlatko Andonovski'ye devretti. Vlatko Andonovski de hani gelir gelmez 23 maçlık bir galibiyet serisi, galibiyet değil özür dilerim, yenilmezlik serisi tutturdu ama tabii bu daha böyle kalburüstü takımlarla maç yapmadıkları bir dönemde gelen bir seriydi. Aynı zamanda işte pandemi arasının verildiği, o yüzden seyahat yasakları nedeniyle böyle deniz aşırı takımlarla da çok karşılaşmadıkları, sınırlı karşılaşmaların olduğu bir dönemdi. Olimpiyatta da İsveç bitirdi Olimpiyatın ilk maçında bu yenilmezlik serisini. Geçen Kasım'da da 90'ların ilk yarısından beri ilk kez üst üste 3 maçta yenildiler. İngiltere'ye, İspanya'ya ve İsveç'e, yanlış hatırlamıyorsam. Sonuncusu İsveç'ti sanırım.
Şey, 3 İngiltere, İspanya, Almanya.
Almanya, özür dilerim. Almanya. Evet. Yani onlar için de aslında belirsizliklerin havada uçuştuğu bir dönem. Hani yıldız oyunculara sahipler. Hani elinize atsanız yıldıza denk geliyor tabii ki. Yani Julie Ertz olsun, Alex Morgan olsun, Lindsey Horan olsun. Bu turnuvadan sonra emekli olacağını açıklayan Megan Rapinoe olsun, Rose Lavelle olsun. Ama tabii bunlar uzun süredir oynayan futbolcular ve artık onların da yavaş yavaş bayrak devri dönemi yaklaşıyor. O yüzden onlar da belirsizlikler içerisinde turnuvaya geliyor diyebiliriz ama tabii ki ABD her zaman Dünya Kupası'nın en önemli favorilerinden. O yüzden onları izlemek de ilginç olacak.
Kesinlikle. Sadece söylediklerini şöyle bir ek yapayım. Muhtemelen bu turnuvanın ardından belli değişimlerin yaşanacağı takımlardan biri olacak. Senin de söylediğin gibi bırakacak. Yani Megan Rapinoe emekli olacağını açıkladı zaten. Yani Alex Morgan belki bir sonraki Dünya Kupası'nı görüp Rapinoe gibi 38-39 yaşında bırakır diye düşünüyorum. Çünkü açıklamadığı için muhtemelen onu bir turnuvada daha görürüz. Ama bu iki önemli isim, forvet hattındaki önemli iki isme rağmen Yani yaşadan ilerlemiş olmasına rağmen alttan çok fazla yıldız diyebileceğimiz isim geldi. Biri Trinity Rodman, diğeri de Sophia Smith ki turnuvada bence en dikkatle izlenmesi gereken isimlerin başında geliyor Smith. Onun haricinde tamamen varsayımsal bir şey söyleyeceğim. Bunu bugün tekrar alakasız bir şekilde dolaşırken YouTube kanalında Amerika milli takımının bu kadro açıklamalarında dikkatimi çekti. Lindsey Horan'ın da muhtemelen artık yavaş yavaş kariyerinin sonuna geldiğini düşünüyorum. Onun da milli takım çağrısında farklı bir rolde oynayacağını, kadroya çağrılma videosunda farklı bir rolde kullanacağını söylüyordu Andonovski. Muhtemelen bu turnuvada farklı bir ya sistemde bir değişim olacak ya da Horan'ın saha içindeki yeri farklı bir yere geçmiş olacak. Bu da ekstra dikkat edilmesi gereken şeylerden biri diye düşünüyorum.
Evet, haklısın. Zaten Lindsey Horan'la Alex Morgan takımın, yani
Kaptanları.
Dünya Kupası kadrosunun eş kaptanlıklarını yürütüyorlar. Herhalde senin dediğin gibi Alex Morgan saha içi kaptan. Lindsey Horan daha böyle saha kenarı.
Horun'un yani Horun saha içi kaptan olacak
Öyle
gibi duruyor çünkü
mi?
ikisinin aynı anda sağ olduğu durumlarda Horun'un kaptan olacağı söylendi. Muhtemelen birinci kaptan o.
Anladım.
Ama yani sanki saha içi lider birazcık Horun'a kaymış durumda şu anda.
Aa, anladım. Okey o zaman. Senin spekülasyonunu takip edeyim dedim. Ama yanlış bir
Yani
varsayım doğru.
bilmiyorum. Benim de tamamen izleyen hikaye öyle bir izlenimim var.
Evet.
Turnuva başlayınca daha net şekilde göreceğiz.
Tabii Megan Rapinoe'ya önemli bir parantez açmak lazım. Megan Rapinoe bu turnuvanın ardından bırakıyor. Ve tabii çok önemli bir ikon şeyin. ABD sporu, genel olarak ABD sporu için, yani
Komple
hem saha içinde,
spor tarihi içinde diyebiliriz bence.
evet kesinlikle, yani hem saha içinde hem saha dışında tabii onun takımda yer aldığı dönem çok önemli dönüşümlere tanıklık ettiğimiz bir dönem oldu. Hem işte eşit ücret mücadelesini yürüttü, hani mikro ölçekte bu mücadelesini örnek verebiliriz, hem de Trump başkanlığı döneminde hani ABD başkanıyla bir aşırı sağcının ABD başkanlığı yaptığı dönemde ona spor alanında bayrak açan en önemli isimlerden biri oldu. Belki en önemlisi Colin Kaepernick'ti Amerikan futbolunda. Ama Megan Rapinoe'yu da rahatlıkla onun yanına koyabiliriz. Zaten o da mesela Colin Kaepernick'in siyahlara dönük polis şiddetini protesto etmek için başlattığı Milli Marş protestosuna katılmıştı. O da diz çökmüştü. Onun dışında tabii LGBT hareketinin kazanımları ve bu kazanımların saldırı altında olmasına karşı da sesini en çok yükselten sporculardan olmuştu. O yüzden her anlamıyla çok önemli bir isim sahalardan ayrılıyor. Onun için ayrıca özellikle takip edeceğiniz bir turnuva olacak. Megan Rapinoe için de böyle özel birkaç cümle etmiş olayım.
Yani son takım olacağı için bugün burada bir hep yani Amerika'ya denk geldi ama ben de yine Rapinoe ile alakalı bir varsayımda bulunayım buradan bir tane daha. Sanki bir sonraki turnuvada yedek kulübesinde onu göreceğiz gibi geliyor.
Öyle mi? Hadi bakalım.
Yani burada bir alınacak başarısızlıkta sanki o görev değişimi butonuna biraz erken basılabilir diye düşünüyorum.
Hadi bakalım. Evet, ekleyeceğim şey var mı Amerika'ya?
Yok yani tüm konuştuklarımız zaten hani ekstra tekrar girecek bundan sonrası. En büyük favori Amerika şu anda. Sadece bu işte artık jenerasyon geçişini doğru yapabilirlerse burada yani onu iyi koruyabilirlerse bir sorun yaşamadan yani büyük bir ihtimalle şampiyonluğa ulaşacaklar gibi gözüküyor.
Evet, böylelikle 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası ön değerlendirme programımızın beşincisini tamamlamış olduk. Turnuva 20 Temmuz tarihinde başlıyor. 20 Ağustos'ta final maçıyla sona erecek. Türkiye yayıncısı TRT görünüyor. Evet, biz de turnuva boyunca yeni bölümler çekmeye, turnuvayı Adavası Podcast'te takip etmeye devam edeceğiz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkürler Batuhan. Ağzına
Ben
sağlık.
senin de ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim.
Şimdiden iyi seyirler dileyelim. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.